Ayrım 5, Uğur Dündar, Pazarlık Yok, sayfa 80. Silivri'de tutuklu gazeteciler dimdik ayakta. 13 Aralık 2012 Sözcü. Dün bir grup gazeteci Melih Aşık, Necati Doğru, Ertuğrul Özkök, Ayşenur Arslan, Ümit Zileli, Yalçın Bayer, Bülent Ecevit, Necati Aygın, İdris Akyüz, Seyfettin Şen, Duygu Kıroğlu ve Yavuz Selim Demirağ, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel'in girişimleri sonucu Silivri Cezaevindeki tutuklu meslektaşlarımızı ziyaret ettik. Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Soner Yalçın'la yaklaşık birer saat görüştük. Yazımı yetiştirmek için ayrılmak zorunda kaldığımdan Deniz Yıldırım, Hikmet Çiçek ve Turan Özlü ile yapılan görüşmelere katılamadım. Mustafa, Tuncay ve Soner sağlıklı ve moralli görünüyor. Ama güneş ışığından mahrum olduklarından yüzlerine koyu sarı bir renk oturmuş. Yaz aylarında havalandırmada 3-4 saat süreyle yararlandıkları güneş, 8 Kasım'dan itibaren yüksek duvarlar nedeniyle onlara veda etmiş. Balbay, sağlıklarını avuç içi kadar havalandırmada yaptıkları sporla koruduklarını söylüyor. Burada 2B'yi yani beden ve beyin sağlığımızı kaybetmemeliyiz diyor. Tuncay Özkan, tecritte aynı mekanı paylaştığı arkadaşı Mustafa Balbay'ı meğer eskiden maratoncuymuş. Burada da maraton koşuyor ama pistin yani havalandırmanın uzunluğu 7, genişliği ise sadece 5 metre diyerek anlatıyor. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan Ergenekon, Soner Yalçın ise Oda TV davasından tutuklu. Ama üçünün de davalara bakışı aynı. Bunların hepsi tertip. Mustafa ve Tuncay, Ergenekon davası duruşmalarının iddianamede ortaya atılan suçlamaları netleştiremediği gibi daha da bulanık hale getirdiğini, dosya içinden çıkılmaz bir hal alınca da hükmün hızlandırıldığını iddia ediyor. Balbay, bugüne kadar bir yığın tanık ve gizli tanık dinlendi ama hiçbiri evet ben böyle bir örgüte tanığım diyemedi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü örgütün varlığını kanıtlayan rapor göndermedi. Sadece bir gizli tanık Ergenekon'u duymadım ama Ergene Nehri'nden bahsedildiğini işittim dedi. Yani Aziz Nesin hikayelerinde geçse amma da abartılmış denilecek yaklaşımlar bu son derece önemli davanın duruşmalarında sergilendi. Burada anlatılanlara bakarsak Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan 5 ayrı şekilde şehit edilmiş. Eşref Bitlis Paşa da hayatını 7 ayrı şekilde kaybetmiş. Bunlar hangisi doğru? Davanın sanıklarından biri ayrıca tanık ve yine aynı kişi gizli tanık. Sanığın söylediklerini tanık, tanığın söylediklerini de gizli tanık onaylıyor. Ama hepsi aynı kişi. Böyle tiyatro olur mu? Diyor. Tuncay Özkan da kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbirisinin kanıtlanamadığını anlatırken şu örnekleri veriyor. Benim CHP'yi ele geçireceğimi öne sürdüler ama ben CHP'ye üye bile değilim. Üye olmayan bir kişi koskoca CHP'yi nasıl ele geçirebilir? Ayrıca ADD'den, Atatürkçü Düşünce Derneği, 6 milyon dolar aldığımı iddia ettiler. Halbuki benim para ilişkimin olduğu ADD, Atatürkçü Düşünce Derneği değil, Digitürk'ün finans şirketi olan ADD. Yani iki ADD'yi karıştırmışlar. Üstelik ben para alan değil, parayı verenim. O dönemde Kanal Türk'ün yayın borcu olan 6 milyon doları Digitürk'e ödemişim. Hepsi bu. Peki, suç nerede? Tuncay Özkan, Susurluk Çetesi ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarırken, bu davanın tutuklu sanıkları arasında bulunan emekli general Veli Küçük ve eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin ile ilgili birçok haber yapmıştı. Ergenekon duruşmaları sırasında bir ara İbrahim Şahin kolundan tutmuş ve ''Bak Tuncay Özkan, benim hakkımda yazdın da yazdın ama sonunda ne oldu? Beni buraya getirdin, kendin de geldin, oh olsun.'' demiş. Özkan çarpıcı bir iddiada da bulunuyor. Türkiye ve Cumhuriyet dönüştürülürken dışarıda olması istenmeyen kişiler Ergenekon torbasına atıldılar. Bizler bu nedenle zindandayız diyor. Soner Yalçın da dimdik ve sağlıklı. Mesleki faaliyetlerim nedeniyle tutuklanıp yargılanmam bana verilmiş bir madalyadır. Allah korusun, yüz kızartıcı bir suçtan yargılanmış olsam üzülürdüm ama gazeteciliğimin hesabını her zaman ve her yerde gururla veririm. Yapılanlar tek kelimeyle tertip diyor. Silivri'de yaşananların gelecekte tiyatrolarda sahneleneceğini anlatırken bir anısını da paylaşıyor. Ergenekon tutukluları ilk geldiklerinde bazı cezaevi görevlileri bu 300 kişilik terörist topluluğa çekinerek hatta korkarak bakıyorlarmış. Görevliler arasında hazır ola geçenler, gerçek Polat Alemdar hanginiz diye soranlar bile çıkmış ama bir süre sonra bakmışlar ki birbirini tanımayan sıradan insanlar bir arada, o zaman rahatlamışlar. Teröristlerle şakalaşanlar bile olmuş. Soner Yalçın yaşatılanların zulüm olduğunu söylüyor. Tayyip Erdoğan zulme uğradığını söyleyerek iktidar oldu ama onu da yapılan bu zulüm gösterecek. Zulümle geldiği zulüm yüzünden gidecek. Gazeteciyi hapse atmak dünyada hiçbir iktidara yaramamıştır diyor. Gizli tanık anlatıyor. Ölü bana dedi ki. 22 Aralık 2012 Sözcü. Tanıdığım en dürüst insanlardan biriydi. Deha düzeyinde zekiydi ama saf, çocuksu bir yanı da vardı. Kalbi bardaktaki su gibi temizdi. İçi dışı birdi. Zaman zaman arar, hazırladığı bir proje hakkında görüşlerimi alırdı. Hiç unutmuyorum, bir ilk yaz günü yine aradı. Bizimle bir geziye var mısınız diye sordu. Ne gezisi, kimlerle diye sorunca başladı anlatmaya. Hayrettin Karaca Bey ve bir grup bilim adamıyla Anadolu'daki meraları dolaşacağız. İstanbul'dan çıkıp ta Van'a kadar gitmeyi düşünüyoruz. Eğer meralarımızı ıslah etmezsek gelecekte besicilik yapan köylüler sıkıntıya girecek. Etimizi sütümüzü dışarıdan almak zorunda kalacağız çünkü besicilik ölüyor dedi. Fransa'dan 250 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithal ettiği için şövalye liyakat nişanı alan ve bununla övünen Tarım Bakanı Mehdi Eker'in kulakları çınlasın. İstanbul'dan onun kullandığı ciple yola çıktık. Bilim adamları da diğer araçla bizi takip ediyordu. Ağzından bal damlayan Toprak Dede Hayrettin Karaca'nın anılarını dinleyerek, espriler yaparak Bolu'ya vardık. Durduğumuz yer cennet gibi çayırlarla çevriliydi. Kır çiçekleri açmış, doğa gelinlik kızlar gibi süslenmişti. Doğal kaynak sularından kana kana içip tekrar yolumuza koyulduk. İkinci durağımız Tokat'tı. Hayrettin Karaca ve bilim ekibi erozyon tehdidi altındaki Kelkit Vadisi ile coğrafyamızın en kuzeyindeki müzelik sedir ormanlarının bulunduğu yörede incelemeler yaptı. Ben o yıllarda çalıştığım Hürriyet gazetesi için fotoğraflar çekerken o da yanından hiç eksik etmediği amatör kamerayla görüntüler alıyordu. Zaten gezi boyunca kamerasını elinden düşürmedi. Hatta aracı kullanırken bile aklına gelenleri not defteri gibi kullandığı kameraya kaydediyordu. Kamu misafirhanelerinde konaklayıp, köylülerle sohbetler edip, Erzincan üzerinden Erzurum'a geldik. Eskiler, birisini daha iyi tanımak istiyorsan onunla uzun bir yolculuğa çık derler. Doğrudur. Yolculuğumuz boyunca onun alçak gönüllüğü, içten davranışlarına tanık oldukça, Türkiye'nin şansı olan bu insanı daha çok sevdim. Ekipte bulunan herkesin ortak gözlemi, meraların süratle yok edildiği, hayvancılığın ölmek üzere olduğu, acilen önlem alınması gerektiği yönündeydi. Erzurum'dan Van'a, çok sevdiğim Bahçesaray'a geçecektik. Ancak genel yayın yönetmenim merhum Çetin Emeç, çok önemli bir haber için arayınca onları yolcu edip uçakla İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Bu değerli insanla ortak birçok anımız oldu. Hepsi ülkemiz ve insanımız için güzel şeyler yapabilme arayışıyla ilgiliydi. Eğer yaşasaydı, Türkiye bugün akıl, bilgi, çağdaşlık, dürüstlük ve hoşgörünün simgesi bir lidere sahip olacaktı ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi. 5 Şubat 1993 sabahı saat 6 dolaylarında yoğun sis nedeniyle ters yönden girip 14 kilometre yol aldığı Bolu-Gerede otoyolundaki kaza sonucu sevgili eşi ve kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kazadan sadece o sırada 10 yaşında olan oğlu Cihan kurtuldu. Olayda karşı yönden gelerek onun kullandığı cipe çarpan Mercedes'in sürücüsü 24 yaşındaki Murat Demir de vefat etti. Kaza sonrası açılan dava yıllarca sürdü. Otoyolu yapan İtalyan firmasının sorumlusu Venezuela'ya gittiğinden tebligat yapılamadı. O, yani Maliye Bakanı Adnan Kahveci ise 8'de 6 kusurlu bulundu. Aradan neredeyse 20 yıl gibi upuzun bir süre geçti. Şimdi birileri ortaya çıkıp bu kaza değil cinayettir diyerek akıllara durgunluk veren komplo teorileri üretiyor. Ellerinde hiçbir belge ve kanıt bulunmayan bu teorisyenler, beklenmedik bir anda sevgili babasını, annesini ve kız kardeşini kaybeden Cihan Kahveci'nin acısını sömürüp, oradan siyasi rant devşirmeye, gündemi değiştirmeye çalışıyor. Örneğin, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Burhan Kuzu, aldığım duyuma göre o kişi Honduras'a kaçmış diyebiliyor. Oysa kazayı yapan kişi oracıkta hayatını kaybetmiş. Ben artık akıl tutulmasının egemenliğindeki Türkiye'de olup bitenlere hiç şaşırmıyorum. Burhan Kuzu'nun bir bildiği olmalı diye düşünüyorum. Örneğin aklıma hemen gizli tanıklar geliyor. İki gizli tanık bulundu mu işlem tamamdır. Bu gizli tanıklar ölüyü bile diriltirler. Sonra da savcının karşısına geçip başlarlar anlatmaya. Ölü bana dedi ki. Eğitimi cehalet yönetiyor. 4 Ocak 2013 Sözcü. Başbakan Erdoğan, anlı sunucularından bile daha fazla göründüğü televizyon haberlerinde konuşuyor. Yine yüksek sesle, yine bağırarak. Bir tane çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk ancak yerinde saymak diyor. Ailelerden 4-5 çocuk yapmalarını istiyor. Başbakanı dinlerken gözümün önüne bir gizli kamera şakasının görüntüleri geliyor. TRT'nin tek kanaldan televizyon yayını yaptığı yıllar. İstanbul'da bir hastanenin doğum servisindeyiz. Bir baba adayı kendisine hazırladığımız sürprizden habersiz eşinin ikiz doğum yapmasını bekliyor. İlk kez baba olmanın heyecanıyla koridorda volta atıp duruyor. Derken hemşirelerden biri kucağında yeni doğmuş bir bebekle geliyor. Müjde, nur topu gibi bir erkek çocuğunuz oldu. Adam adeta mutluluktan havaya uçuyor. Birkaç dakika sonra ikinci hemşire diğer bebekle geliyor. Müjdeler olsun, artık bir de dünyalar güzeli kızınız var. Babanın yüzü sevinç gülücükleriyle doluyor. Gizli kameralar da bu unutulmaz anları saniye saniye kaydediyor. Ama o da ne? Bir hemşire daha yaklaşıyor. Üstelik bu kez kucağında iki bebek. Sürprize bakın. Allah dördüz verdi. Ne mutlu size. İkiz beklerken bir anda dördüz çocuğa sahip olan babanın tüm sevinci uçup gidiyor. Gülücüklerin yerini şaşkınlık ifadesi alıyor. Ama nasıl olur? Bize ikiz çocuğumuzun olacağı söylenmişti. Biz de tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmıştık. Derken kucağında bebekle bir başka hemşire çıka gelmez mi? Mucize, mucize. Artık beşiz babasısınız. Baba öylesine şaşkın ki görünümü kelimelerle anlatılacak gibi değil. Dünyası karardığından bebeklerin yüzlerine bile bakamıyor. Kekeleyerek ben bunlara nasıl bakacağım diyebiliyor. Sonra da Allah'a yalvarıyor. Bu çocukları verdiğin gibi bunların rızkını da sağla yüce Rabbim. İşte o anda bunun bir gizli kamera şakası olduğu, sadece ikiz bebeklerinin dünyaya geldiği söyleniyor. Baba bunları duyunca bayram hediyesi almış çocuklar gibi seviniyor, boynumuza sarılıp öpüyor. Allah sizden razı olsun diyor. Gizli kamera şakası da bu mutlu sonla bitiyor. Ailelerden 5 çocuk isteyen başbakanı dinlerken basit bir hesap yaptım. 3 çocukla yerinde sayan bir aileyi gözümün önüne getirdim. Bu ailenin kaliteli eğitim aldırabilmek için çocuklarını özel okullara gönderdiğini düşündüm. Özel okulların yıllık ücreti şimdilik 25 bin lira civarında. Bu 3 çocuğun özel okullara gitmeleri halinde intihalci, bilimsel aşırmacı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de dahiyane buluşu olan 4 artı 4 artı 4'ün maliyeti aileye 900 bin lirayı buluyor. Rakama her yıl yapılan zamları ilave etmiş değilim. Bunun bir de üniversitesi var. O zaman ne olacak? Bırakın dar ve orta gelirlileri, Türkiye'de kaç aile bu masrafı göze alabilir? Herkes Başbakan Erdoğan gibi şanslı değil ki. Üniversiteyi okutabilmek için çocuklarına iş adamlarından burs bulabilsin. Başbakan 5 çocuk isterken 10 yıldır yönettiği ülkede asgari ücretin 774, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının ise 985 lira olduğunu bilmiyormuş gibi görünüyor. Neden devlet okulu değil de özel okul dediğinizi duyar gibiyim. Anadolu ve fen liselerinin dışında kalan devlet okullarının çoğunda bırakın kaliteyi, eğitimin kendisi yerlerde sürünüyor. Hemen her gün eğitimde çağdaş dünyanın ne kadar gerisine düştüğümüzü gösteren olaylar yaşanıyor. Örneğin, önceki gün İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, yıllardır liselerde okutulan 100 temel eserden biri olan John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı romanının bazı bölümlerinin ahlaki olmaması nedeniyle sakıncalı bulunduğunu açıkladı. İstanbul Bahçeli Evler'deki bir okulda da Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı romanını okutan öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Biz de kalkmış devlet okullarında eğitimin kalitesini sorguluyoruz. Ne eğitimi? Ne kalitesi? Eğitimi cehalet yönetiyor. Cehalet. Adını siz koyun. 16 Ocak 2013 Sözcü. Bu röportajı okuyup bitirdiğinizde bu kadarı Yeşilçam filmlerinde bile olmaz diyeceğinizden eminim. O halde başlayalım. Öykümüzün kahramanı 1964 doğumlu Gamze Karakaş, ortaokulu bitirdiği yıl yani henüz 14 yaşındayken babasının isteği üzerine görücü usulüyle nişanlandı. Bir yıl sonra da istihkam teğmen Bülent Karakaş'la evlendi. Eşinin tayini Doğu Beyazıt'taki 1. Mekanize Piyade Tugayı'na çıkmıştı. Birlikte Doğu Beyazıt'a gittiler. Çocuk yaşında evlendiği eşini tanımaya çalışırken 1981'de kızları Gaye, bir yıl sonra da oğlu Levent Rıza dünyaya geldi. Çocukluğunu ve genç kızlığını yaşayamadan iki çocuk annesi olmuştu. Eşi mesleğini seven, dürüst karakterli, çok çalışkan ve gözü pek bir askerdi. Ancak 9 Mayıs 1983 sabahı yaşanan bir kazayla Karakaş ailesinin dünyası kararıverdi. Roketatar mermilerinin imhası sırasında gerçekleşen patlamada 28 yaşındaki kıdemli üsteğmen Bülent Karakaş kalbine isabet eden şarapnel parçalarıyla şehit oldu. Kazanın bilançosu çok ağırdı. 2 şehit, çok sayıda yaralı. Yaralı kurtulan tabur komutanının bacakları kopmuştu. 19 yaşındaki Gamze Karakaş, 2 yaşındaki kızı Gaye ve 8 aylık bebeği Levent Rıza ile birlikte Doğu Beyazıt'tan gözyaşları içinde ayrılıp Denizli'deki baba evine döndü. Ayrılırken bir daha buraya dönmemek için yemin etmişti. Küçücük baba evi onların da katılımıyla bir anda kalabalıklaşmıştı. Bir süre annesi, komando binbaşı babası ve 3 erkek kardeşiyle birlikte aynı evde yaşadılar. Şehit eşiydi ama aynı zamanda genç ve güzel, dul bir kadındı. Mahalle baskısı sonucu eşinin vefatından 6 yıl sonra yine görücü usulüyle evlenmek zorunda kaldı. Yeni eşi yurt dışında yaşayan bir işçi emeklisiydi. Onun da ilk evliliğinden 2 çocuğu vardı. Hep birlikte Hollanda'ya gittiler. Niyetleri orada lokanta işletmekti. Gamze Hanım'ın bu eşinden bir de erkek çocuğu oldu. Adını Kaan koydular. Ancak talihsizlik yakasını bir türlü bırakmıyordu. Çok geçmeden kocasının sağa sola borç takan batakçının biri olduğunu öğrendi. Kendisini ve çocuklarını borç sarmalından kurtarmaya çalışırken hayırsız eş, kendi çocuklarını da ona bırakıp kayıplara karıştı. Gamze Hanım için yine baba evine dönmekten başka çare kalmamıştı. Üstelik bu kez 5 çocukla. Eşinin çocuklarına 3,5 yıl süreyle kendi öz evlatları gibi baktı. Babalarından ses seda çıkmayınca bu sürenin sonunda onları annelerine teslim etti. Karabasan üstüne karabasan yaşıyordu. Sevgili annesi kansere yakalanmıştı. Kendisi birçok hastalıkla boğuşmak zorunda kalıyordu. Doktorların ölümcül hastalık teşhisi koymalarına karşın çocuklarını başarılı bireyler olarak büyütme arzusu onu hayata bağlıyordu. Buna rağmen ölümle kalım arasında birçok gelgitler yaşadı. Annesini henüz 57 yaşındayken 2004 yılında kaybetti. Babası da 2 yıl sonra hayata veda etti. Bunca talihsizlik sonrasında onu mutlu eden tek şey çocuklarının hayırlı evlatlar çıkmasıydı. Hem çalışıyorlar hem de okullarını başarıyla okuyorlardı. Üstelik üçünün de idealleri vardı. Hiç tanımadıkları şehit babaları gibi subay olmak, onun bayrağını taşımak istiyorlardı. Gaye, liseden sonra girdiği Karahalp Okulu'nu üstün dereceyle bitirdi. Oğlu Levent Rıza, İktisat Fakültesinden mezun olmasına karşın babasının bayrağını taşımayı tercih etti ve sözleşmeli subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katıldı. Üçüncü çocuğu Kaan Dobruca eğer 2 kilo fazlası nedeniyle Kuleli Askeri Lisesi sınavını kaybetmemiş olsa şimdi o da üniversite yerine Karaharp Okulu'nda okuyor olacaktı. Hava savunma teğmen Levent Rıza kurada nereyi çekse beğenirsiniz? Doğu Beyazıt'ı. Yani babasının şehit düştüğü 1. Mekanize Piyade Tugayı'na. Annesini telefonla arayıp Doğu Beyazıt'ı çektim deyince Gamze Karakaş bayılacak gibi oluyor. Sadece şaka yapma oğlum diyebiliyor. Gözünün önüne o uğursuz Mayıs sabahı yaşanan kaza. Şehit eşinin tabutunun garnizondan çıkışı. Kucağındaki bebeği ve minik Gaye ile gözyaşları içinde otobüse binişleri geliyor. Oğluna hayırlı uğurlu olsun evladım ama ben yemin ettim oraya gelemem diyor. Teğmen Gaye, harp okulundan mezun olduktan sonra bir tank teğmeniyle evleniyor. Çok başarılı bir subay olan Gaye Teğmen mesleğinin merdivenlerinde hızla yükselerek 40'ın üzerinde takdirname alıyor. Etimesgut'ta görev yaparken paraşütle atlıyor, binicilik sporunda rakip tanımıyor. İdari hizmet şerit rozeti de alınca erken terfi ve yurt dışı görev önceliği kazanıyor. Her subay gibi onların da şark hizmeti sırası geldiğinde tercihleri soruluyor. Onlar da Sarıkamış ve Van Tatvan'daki birliklerin adlarını veriyorlar. Onca seçenek arasında tayinleri nereye çıkıyor dersiniz? Doğu Beyazıt 1. Mekanize Piyade Tugayına. Yani babasının şehit düştüğü yere. Gaye'ye gidecekleri birliği annesine bildirdiğinde Gamze Karakaş bu kadar da olmaz lütfen şakayı kes aksi takdirde kalbim duracak diyor. Yüzbaşı Gaye halen kendisi gibi yüzbaşı olan eşiyle Doğu Beyazıt'ta babasından devraldıkları bayrağı gururla taşıyor. Kardeşi Levent Rıza da öyle. Gamze Karakaş'a gelince. Yeminini bozup Doğu Beyazıt'a gitmek zorunda kalıyor. Çünkü Gaye'nin bebeği oluyor. Kendisine Doğu Beyazıt'a yaklaşırken neler hissettiniz diye sordum. Ağlamaklı oldu. Ağrı Dağı'nı gördüğümde gözlerim yaşardı. Orada hiçbir şey değişmemişti. Lojmanlar, çocukların oynadığı park, bıraktığım günkü gibiydi. Kızımın lojmanından bizim oturduğumuz evin balkonu görünüyordu. Eşim ve çocuklarımla balkonda oturduğumuz günleri düşündüm. O anları yeniden yaşar gibi oldum. Babalarının bayrağını taşıyan çocuklarımla gurur duydum dedi. Öykümüz şimdilik burada bitiyor. Adını siz koyun demekte haklıymışım değil mi? 5. ayrımın sonu, sayfa 94.